Bugün 29 Temmuz 2022 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
İstiyorsan kısaca gündemden bahsedelim. İlk olarak Somali'den bahsedeceğiz. Daha sonra Batı Afrika diyeceğiz. Mali, ardından Bosna'daki gelişmelere, Ukrayna'daki son duruma değineceğiz ve Afganistan'la bu akşam da yayınımızı noktalayacağız. Tabii arada gündemden bahsedeceğimiz diğer noktalar da olacak. Kısaca
Ses ve görüntü iyi mi ya bu arada? Onu bir şey yapsalar.
ona da dair arkadaşlar bir şey söylerse ufaktan devam ederiz.
Evet, şeyi de
Daha
yapayım da
gelen yok herhalde.
şunu. Neydi?
Sesleri iyi diyorlar. İstiyorsan başlayalım.
Tamam.
Somali'den ilk olarak başlayacağız. Bildiğin gibi yaklaşık bir haftadır, hatta bir haftadan da biraz daha uzun süredir Etiyopya-Somali sınırında, hatta Etiyopya'nın Ogaden bölgesinin içinde çatışmalar yaşanıyor. Eşşabab bölgeye saldırılar düzenliyor. Organize bir saldırı olduğu ifade ediliyor bu saldırının. Senin de bildiğin üzere Eşşabab'ın iki ayrı kol üzerinden bölgeye saldırdığı, hem sınırdaki askeri üslere hem Etiyopya içerisine saldırı düzenlediği belirtiliyor. Tabii ki bölgede saldırılar da halen devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün bölgede Etiyopya ordusunun bölgeye takviye göndermişler biliyorsun. Etiyopya ordusunun takviye gönderdiği bir askeri üssün hedef olması sonucu 100'den fazla askerin öldürüldüğü belirtildi. Bunlara dair fotoğraflar da yayınladı. Yani fotoğraflar da gerçekten bayağı şiddetli fotoğraflardı. Bölgede yaşanan çatışmaların boyutunu gösteren fotoğraflardı.
Evet.
Doğu Afrika açısından dikkat çekici bir gelişme oldu. Daha önce Kenya'ya sıçramıştı savaş ama Etiyopya'ya bu şiddette ilk defa sıçradı saldırılar. Sen ne diyeceksin meseleyle ilgili?
Ya evet, bir süredir, yani kısa bir süre önce aslında Şebap Etiyopya sınırındaki bölgeye bu saldırıları başlattı ve bir anda Etiyopya güçleri orada çok fazla kayıp verdi Şebap karşısında. Bu aslına bakarsan şeydi ya, pek beklenmeyen bir şeydi. Ama hep de geçmiş yayınlarda da bahsediyorduk. Yani Şebap'ın sürekli olarak gücünü pekiştiren bir Şebap var yani Somali'de. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi, ki o konuya geleceğiz, orada Amerika bir açıklama yaptı kısa bir süre önce. Şebap'ın kazanımlarını işte kaybetmesi için yeni operasyonlara başlayacağız falan demeye başladı. Birkaç hava saldırısı falan yaptı. Ama Şebap tabii sürekli olarak gücünü pekiştiren bir yapı yani Somali'de. Ve bir anda burada sürpriz bir şekilde Etiyopya sınırındaki bölgeye saldırı gerçekleşti ve çok ciddi kayıp verdi oradaki Etiyopya'ya bağlı olan milis güçler. Yani Somali topraklarındalardı ama Etiyopya, orada işler biraz daha karışıktı tabii. Yani Etiyopya oraya kendi sınırlarını güvence altına almak için kendisi asker gönderiyordu vesaire. İlk saldırı geçtiğimiz hafta yaşanmıştı Etiyopya güçlerine yönelik ve ondan sonra bugün de yanlış hatırlamıyorsam bu sabah saatlerinde de bir saldırı daha gerçekleşti. Zaten ilk saldırıda oraya şey göndermişti. İlk saldırının ardından Etiyopya yönetimi oraya asker sevkiyatı da yapmıştı. Ardından bu saldırı geldi. Bayağı gündem oldu yani Somali'de de, yani Somali medyasında da görebildiğimiz kadarıyla bayağı gündem olmuştu. Ya bu Eşşabab artık yani oranın bir şeyi, Somali'nin bir gerçeği yani. Bunun gerçekten görmek gerekiyor. Her seferinde biz Şebap Mogadişu yönetiminden daha fazla toprak kontrol ediyor dediğimizde bunu öylesine söylemiyoruz yani. Oraya baktığın zaman Şebap'a gerçekten oldukça geniş bir alanı kontrol ediyor. Ciddi vergi gelirleri var. Hatta bazı raporlara baktığında Şebap'ın El-Kaide'nin farklı vilayet, farklı ülkelerdeki yapılanmalarının dahi finanse ettiği geçiyor. Yani o kadar, her yıl şu kadar silah satın alıyor vesaire gibi rakamlar telaffuz ediliyor biliyorsun. Hani o yüzden yani
Tabii
Şebap'ın
ya, onlarca milyon dolardan, 50 milyon dolar, 100 milyon dolar vesaireden söz ediliyor. Yani bahsedilen paralar da az paralar değil.
az paralar da, evet. Ya bu arada bir de orada da yani küçük bir devletçik haline gelmiş durumda. Hani bakıyorsun işte belediye işleri, okulları, yani tabii ki bugün bildiğimiz anlamda okullardan bahsetmiyoruz. Onun şartlarına göre okullardan bahsediyoruz. Belediyecilik işte, mesela Covid olayları ilk çıktığında biliyorsun oralarda ilaçlama şeyleri falan oluşturdular. İşte sterilizasyon sağlamak için falan. Ya yani çok enteresan, çok şaşırtıcıydı mesela. En son o yayınlanan bir belgesel vardı. Kısa bir belgesel vardı. Orada işte Eşebap bölgelerinde plastik poşet kullanılmanın yasak olduğu falan filan derken, bir de bunun askeri yanı var Şebap'ın. Son günlerde bunu gördük. Yani Etiyopya'ya gerçekleşen saldırıda. Yani ben Şebap'ın aslına bakarsan askeri olarak çok daha yüksek potansiyele sahip olduğunu da düşünüyorum. Yani bugün Mogadishu'ya yönelik dikkat edersen uzun zamandır Mogadishu'ya yönelik bir saldırısı olmadı. Komplike bir saldırıdan bahsediyorum. Olmadı. Hep böyle ufak tefek. İşte oradaki spesifik hedeflere yönelik bombalı saldırılar vesaire gerçekleştirir Şebap. Ama hiçbir zaman şey yapmadı. Böyle hiçbir zaman değil mi? Uzun zamandır hani o Mogadishu'yu kaybettikleri süreçten bu yana böyle bir komplike bir saldırıyla Mogadishu'ya yönelmedi. Farklı şeyler olabilir. Yani Mogadishu'ya da yönelirse eğer. Burada tabii şu anda Somali'de şeyi görüyoruz. Yani baktığımız zaman bu son saldırılar olsun, bundan öncekiler olsun, işte Etiyopya sınırındakiler olsun. Şebab'ın işte bugünkü o analizde de, yayınladığımız analizde de vardı. Yani analiz tabii şeyle ilgiliydi. Batı Afrika ile ilgiliydi ama Şebab'ın artık farklı bir merhaleye geçtiği de görülüyor Somali'de. Ya yani aslında bu uzun zamandır böyle. Hani
Doğru.
şey diyorduk, Taliban bir rol model olur mu diğer ülkelere diyorduk, hani soruluyordu bu da. Eğer olacaksa en başta herhalde bu Somali'de görülür. Yani ama burada şey de var, yani Şebap mevcut Mogadishu yönetiminden daha güçlü olduğu için, daha güçlü bir konumda olduğu için, daha fazla alanı kontrol ediyor olduğu için yönetimle ya yani masaya oturur mu acaba? Ya yani gibi bir şey de var ortada.
Ya bu da bir de Somali için Afganistan'dan farklı olarak iki ana nokta var. Bunlardan ilki Somali'de merkezi hükümetin yani Eşebab'ın yerine geçmek, devir bir yerine geçmek istediği hükümetin çevre bölgelerle olan ilişkisi. Yani bildiğin gibi işte Somali'nin kuzeyindeki Somaliland ve Puntland bölgeleri var. Bunlar merkezi hükümetten bağımsız, yani tarih süreci içerisinde özellikler ama bağımsız hareket ediyorlar. Keza aynı şekilde bugün çatışmalarının yaşandığı Ogaden bölgesi, Etiyopya'nın kontrolü altında. Ve Kenya'nın işte kuzeydoğusundaki Mandera vesaire bölgeler. Bunlar Etiyopya ve Kenya'nın kontrolündeki bölgeler Müslüman Somalililerin yaşadığı ancak Hristiyan devletlerin kontrolündeki bölgeler. Bu Afganistan'dan ilk temel farkı yani burada ne söz konusu olacak? Uluslararası olarak belirlenmiş sınırların tırnak içerisinde tehdit altına girmesi söz konusu olacak. Şayet Eşşebap Somali'de hükümet olur ve buralara saldırı başlatırsa ki Etiyopya'daki saldırı da bunun bir yüzüydü. İkinci bir kısmı burada önümüzdeki haritada da gördüğümüz bir mesele. Somali'nin çok geniş bir sahil şeridi var. Yani
Evet.
Somali'de herhangi bir uluslararası düzene, uluslararası yapıya tehdit olması beklenen bir gücün hakim olması demek, bu gücün aynı zamanda dünyanın en kritik ticari rotalarının geçtiği bir bölgede seyri seferi tehdit edebilmesi demek. Veyahut deniz yoluyla çeşitli bölgelere erişebilmesi demek. Ki burada Somalili korsanların Madagaskar'dan Umman'a kadar çok geniş bir deniz coğrafyasında faaliyet gösterdiğini hatırlarsın 2010-2011 yılında. O yüzden bu iki ana unsurla Afganistan'dan ayrışıyor. Bu sebeple yine bence yani Afganistan'dan vazgeçmek kadar kolay olmayacaktır. Batı'nın ve bölgedeki diğer Hristiyan ulusların Somali'den vazgeçmesi. Daha farklı, daha kanlı, çatışmalı bir süreç görmek mümkün Somali'de bu yüzden.
Evet, bugün baktığın zaman mesela Afrikom'un Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika'daki Merkez Kuvvet Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada da çok açık bir şekilde söylendi. Yani Şebap bu gidişle saldırı, hatta bu gidişle bile demiyor yani. Şebap'ın saldırılarını Doğu Afrika ülkelerine yayması bekleniyor. Yani bunlar işte Etiyopya ile biraz gündeme geldi bu. Ama orada mesela Kenya'da da saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor ki Kenya'nın toprakları içerisinde varlığı olduğu biliniyor Şebap'ın, yani varlık gösterdiği biliniyor. Ama Somali gerçekten çok önemli bir ülke. Yani senin de bahsettiğin gibi işte sahil şeridi oldukça geniş. Şebap'ın orada kontrolü ele geçirmesi demek, o denizlerdeki yani seyri seferi etki etmesi demek gerçekten oradaki yönetimin. Ve bunun da Amerika bir şekilde hem o ülkedeki çatışmanın kontrollü bir şekilde devam etmesini istiyor. Aynı zamanda da yani nasıl diyeyim, bir yandan da Şebap'ın güçlenmesini engellemek için bir takım önlemlerde bulunuyor. Ama bunlar tabii çok kısıtlı. Yani bunlardan işte ilk en fazla öne çıkanı da bu hava saldırıları. İşte ikincisini kısa bir süre içerisinde iki hava saldırısı gerçekleştirdi benim bildiğim kadarıyla Şebap'a yönelik. Lider kadrosunun hedef alındığı söyleniyor. Hesap demişim. Hedef alındığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyorum o hava saldırıları.
İstiyorsan devam edelim. Bu şuna da değinmek lazım. Etiyopya saldırısında hedef ne? Yani temel olarak propaganda hedefleri var aslında ilk olarak işte Etiyopya bölgesine girilmesi ve burada bir kontrol oluşturulması belki gibi. Ancak bundan da ötede Ogaden'de bir harekat zemini elde edebilmesi Eşşebab'ın. Özellikle bölgedeki dağlık ormanlık alanlarda bir harekat zemini elde edebilmesi en temel hedeflerden biri ki grup 2007'den 2006'dan beri buna uğraşıyor aslında. Ki tarihi açıdan bakmak gerekirse burada yani modern dönemden önceki dönemlerde de Doğu Afrika'daki Müslüman yönetimlere diyelim, Doğu Afrika'daki ülkelere diyelim, Somali'ye özellikle en birinci tehdit bölgenin en tarihi, en eski ve en köklü Hristiyan devleti olan Etiyopya olmuş. Yani Etiyopya gerek ordusuyla gerek Batı ile ilişkileriyle vesaire Somali üzerinde her zaman bir güç sahibi. Bu yüzden Etiyopya'nın bir şekilde saf dışı edilebilmesi veyahut bu savaşın Etiyopya topraklarına taşınması demek Somali açısından, Somali'de faaliyet gösteren herhangi bir grup açısından bir üstünlük anlamına geliyor. Bu da açıkçası bölgedeki en önemli hedeflerinden biri grubun. İstiyorsan Mali'ye geçelim.
Olur evet. Hani geçelim.
Mali'de de uzun süredir bahsediyorduk. Rusya'nın bölgeye dahil olması, Fransa'yı biraz daha kenara itmesi, bölgedeki cihat yanlısı gruplar için bir nasıl diyelim üstünlük anlamına geldi. Özellikle başkent Bamako ve çevresine konuşlanmaya başladı bu gruplar. Bilhassa biliyorsun bu yıl yanlış hatırlamıyorsam Mart, Nisan aylarında ülkenin orta bölgesinde 500-600 sivilin katledildiği bazı katliamlar söz konusu olmuş. Özellikle Rus paralı asker firması Wagner'in dahil olduğu. Bunların ardından bölgedeki El-Kaide bağlantılı grupların başkent Bamako ve çevresini hedef alması söz konusu oldu. Biliyorsun bu Kati bölgesi var. Bamako'nun hemen dışında. Burası Mali ordusunun kalbi olan kışlaların ve üst düzey subayların bulunduğu bir bölge. Aynı zamanda Junta ülkeyi yönettiği için siyasi de bir merkez konumunda. Burası kompleks bir saldırıyla hedef alındı. Başkent Bamako yakınlarında da başka saldırılar meydana geldi. Yani burada savaşın yeni bir merhaleye, yeni bir safhaya taşınması söz konusu. O da ne? Artık bir savunma evresinden, stratejik bir savunma evresinden bir saldırı evresine geçilmesi ve Bamako'daki yönetim biraz sıkıştırılması süreci. Burada biraz daha yakından bence takip etmek gerekiyor Mali'yi.
Evet ya çok uzun bir süredir söylüyoruz bu Mali'nin takip edilmesi gerektiğini gerçi şey de var artık orada özellikle 2017 yılında ki o bölgedeki birçok cihat yanlısı dediğimiz grupların birleşmesinin ardından bölgedeki yani farklı bir seviyeye geldi oradaki çatışma yani farklı bir şeye geçildi ve son olarak da Fransa'nın işte Rusya'nın Mali'ye müdahil olmasıyla tabii Fransa gibi değil buradaki müdahale süreci biraz daha o Wagner dediğimiz paralı güçleri kullanarak müdahil oldu. Fransa'nın da geri çekilmesi, özellikle birçok merkezi bölgeden geri çekilmesiyle oradaki bunu yani Fransa'nın bu kendisi içerisinde yaşadığı o krizi bir fırsata çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Mali'deki özellikle Nusret El-Islam ve Muslimin cemaati olarak bahsettiğimiz grubun o birçok işte 2017 yılında oluşturdukları yapılanmanın tabii ki bu yeniden 2013 önceki süreci doğurur mu? Hani biliyorsun Fransa'nın oraya askeri müdahalede bulunduğu süreç içerisinde cihat yanlısı gruplar bayağı bölgeyi kontrol altına almışlardı Mali'de yani. Mali'de çok geniş alanlar, büyük merkezler onların
Ülkenin
kontrolüne
üçte
geçmişti.
ikisi grupların kontrolündeydi.
Evet. Ondan sonra zaten Fransa'nın müdahalesi geldi. Ya Fransa kendisini güvende hissetmediğinden olacak bölgeye Avrupalı komşularıyla birlikte bir harekat gerçekleştirdi. Askeri bir müdahalede bulundu. Bu 2013'ten önceki dönemdeki gibi olur mu? Tabii bunu kestirmek şu anda zor. Ama baktığın zaman oradaki grupların çok ciddi saldırıları var ve çok konsolide olmuş durumdalar. Bunun yanında da halkla ilişkileri çok iyi. Yani baktığın zaman hep zaten bu haberler ön plana çıkıyor. İşte halkla olan ilişkileri, oradaki kan davalı olanları, aralarında problem olan halkların aralarına girip düzeltmeleri vesaire. Halkın bu gruplara olan teveccühünü de arttırmış durumda. Ve halkın desteğini almak da o bölgede çok önemli olduğu için gerçekten oldukça şey saldırılar. Baktığın zaman Fransa döneminde de oldukça komplike, oldukça güzel saldırıları kendileri açısından söylüyorum. Çok etkili saldırıları vardı yani. Ve bugün de baktığın baktığında artık belli oranda bu baskıyı yani hissettirmeye başladılar sahadaki güçlere. Artık bu özellikle Rusya'nın oraya gelmesiyle birlikte sivilleri hedef alan saldırılar da arttıkça dolayısıyla burada onlara olan destek de artacak bir anlamda. Ya yani bu nasıl diyeyim? Eşit orantılı yani. Ve ardından da daha da ilerlemeleri Mali'de daha hatta sadece Mali değil yani. Bunun işte Burkina Faso, Nijer, işte Fildişi'nde mesela Fildişi sahilinde bir yapılanmaları var. Togo'dan, Benin'den bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Hani bu bölgelerdeki varlıklarını da arttırması gündem olabilir. Nitekim El-Kaide yapılanmasının, El-Kaide'nin bugünkü güçlendiği noktalara baktığın zaman Yemen artık düşüşe geçmiş durumda. Yani Yemen'de biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir şekilde kullanıyor insan savaş araçlarını. Yükselen yıldızı şu anda Batı Afrika. Yani El-Kaide'nin hani Afganistan'dan da sonra özellikle baktığın zaman El-Kaide'nin güç merkezi haline geldiğini görüyoruz Batı Afrika'nın. Bir tek işte Nijerya'da bir işte Boko Haram değil IŞİD'le aralarında bir şey oldu. Nijerya'da onu da geri çek nasıl diyeyim biraz daha geri plana çekilmişti Ensaro dediğimiz yapı ve ardından da bugünlerde onların da yeniden saldırılara başladığını, bir takım hareketlilikler içerisine girdiklerini görüyoruz Nijerya'da da. Bu pek duyulmamış olabilir yani bilmiyor olabilir takip edenler, izleyenler. Nijerya'daki El-Kaide yapılanması Ensaro'nun daha çok Boko Haram'dan kopmuş bir yapı olduğu biliniyor. Yani ilk başlarda Boko Haram dediğimiz yapı Shekau liderliğindeki yapının işi de beyat etmesinden sonra gerçekleşen bir kopmaydı bu Ensaro'nun.
Beyat etmesinden biraz daha önce 2012 yılında
Ensaro'nun beyat etmesiyle birlikte tamamen ayrıştılar şey grubundan. Ondan sonra zaten orada farklı şeyler oldu.
Ben şöyle pilde.
Tamam şöyle yapalım hemen.
Ben devam edeyim istiyorsan. Burada esasen Batı Afrika'daki durum Fransa'nın da şöyle pozisyonunu gösteriyor. Fransa tarihi olarak, coğrafi olarak çok fazla etkisinin olduğu, özellikle sömürge döneminden bu yana çok fazla etkisinin olduğu Batı Afrika gibi bir yerde bile bu tarz gruplara karşı başarılı bir uzun vadeli bir operasyon, bir harekat icra edecek kapasitede olmadığını da göstermiş oldu. Yani Fransa'nın bölgede yaptığı hiçbir hamle uzun vadeli değildi. Neredeyse hiçbir ciddi lideri öldürmeyi başaramadı. Yani grubu zayıflatacak bir istikrarla, tabi arada bir iki kişiyi öldürdü fakat uzun ve istikrarlı bir şekilde bunu başaramadı. Ve bölgedeki grupları siyasi açıdan bölmeyi, siyasi açıdan birbirine düşürmeyi, bölgede tırnak içerisinde bizim Amerika'dan alıştığımız ayak oyunlarını oynamayı başaramadı Fransa. Ve ne kadar açıkçası Amerika dışındaki güçlerin bu açıdan kapasite yoksunu olduğunu da bize göstermiş oldu. Yani bugün ABD dışında mesela Suriye'de Rusya fiilen bir 7 senedir savaşın içerisinde ama öldürdükleri bir tane üst düzey bir lider yok mesela. Yani bu ABD dışındaki devletlerin de bu teröre karşı savaş dedikleri süreçte açıkçası ne kadar kapasiteden yoksun, istihbari, askeri, siyasi, akademik vesaire kapasiteden yoksun olduğunu da bize biraz göstermiş oldu. Yani bence Mali'de yaşananlar bu açıdan da biraz önemli. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şunu da göstermiş oldu. Dünyada yaşanan gelişmeler eğer herhangi bir sahada bu gelişmelere hazırlık yapmak üzere bekleyen bir yapı, bir grup, bir hareket, bir akım varsa cidden orayı çok fazla etkileyebiliyor. Bunu Mali'de görmüş olduk. Yeni bir döneme hazırlık yapan bir grup vardı. Siyasi dengelerdeki değişimi çok etkili bir şekilde kullandılar. Yani Fransa'dan Rusya'ya bir geçiş olurken
Tabii.
Grup süreci çok kendi lehine tahvil edebildi yani.
Ya işte bu aslına bakarsan bu açık bir şekilde gördüğümüz şey şeyin farkı. Nasıl diyeyim sana hani kıyas yapacak olursak biraz da El-Kaide'nin buradaki farkını ortaya çıkartıyor. Yani daha fazla siyasi bir takım hamleleri diğer gruplara oranla daha kestirebiliyor gibi görünüyor. Yani bugün mesela IŞİD'e baktığın zaman kesinlikle böyle bir şey yoktu IŞİD'de. Yani IŞİD'in stratejisi tamamen vurmaya, kırmaya dayalıydı. Yani tamamen en yakın düşmana saldırı odaklı bir stratejisiydi. Ama burada gerçekten ben de bunu beklemiştim yani. Fransa, yani Mali'nin içerisinde bulunduğu işte bu durum, Fransa'nın geri çekilme sürecinde oradaki bu krizi fırsata çevirebilecek mi diye gerçekten. Ve baktığın zaman bugün bunu başarılı bir şekilde yapmış gibi görünüyor oradaki El-Kaide yapılanması olan Cemaat-i Nusret-i İslam ve Müslümin grubu. Yani şimdi bu oldukça önemli bir nokta. Ama bunu tabii bölgeyi yakından biraz daha takip edenler görebiliyor. Yani işte şu anda mesela grup orada gittikçe gerçekten etkinliğini arttırmaya başladı ve takip edenler şu an bunu görebiliyor. Ama işte ilerleyen yani yıllar içerisinde grup orada bir anda mesela başkenti kuşatmaya aldığında vesaire yeniden komplo teorileri üretilecek. İşte bir anda nasıl böyle ortaya çıktılar vesaire. Taliban örneğinde yaşandığı gibi. Halbuki çok uzun yıllardır orada bir yapılanma var gerçekten. Ve bunu da senin de bahsettiğin gibi yani bu krizi yani Mali'nin içerisinde bulunduğu bu siyasi krizi büyük bir fırsata çevirdiler gerçekten. Bu oldukça önemli.
Tabii ya, burada sürecin öncesini görmeyenler, Picasso'nun meşhur bir şeyi var ya, 60 yıl artı bir dakika diye. Ya bu süreçlerin hepsi çok tarihi süreçler ki bu 2011'de 2012'de falan başlayan da bir süreç değil aslında. Yani tamam,
Tabii.
yani belli bir şey orada başladı ama ta bunun Cezayir Savaşı'na vesaire
Zaten
öncesine kadar
Cezayir, evet
uzanan
ta.
bir süreci var yani. O yüzden biraz daha ya meselelere vakıf olarak bir şeyler hakkında yorum yapmak lazım diyelim.
Ya
İstiyorsan devam edelim.
olur devam edelim.
Bosna'ya geçeceğiz. Bosna ile ilgili biliyorsun bir röportaj gerçekleştirdik. Boşnak gazeteci ve siyasi analist İbrahim Deliç'le.
Evet.
Güzel bir röportaj oldu. İlgililerin ben okumasını tavsiye ederim. Bölgedeki siyasi yapıdan ve son durumdan bahsedildi. Esasen üzerinde temel olarak durulması gereken iki ana mevzu var. Bunların ilki Avrupalıların bir teklifi vardı biliyorsun. Bu teklif neydi? Şimdi tam teyit etmek için tekrar üzerinde durayım. Christian Schmidt'in bir Bosna Hersek Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in bir teklifiydi. Hırvat devletinin kurulmasına yol açacağı söyleniyordu bu, nasıl diyelim, bu teklifin. Bir seçim yasası aslında bölgede Hırvatların biraz daha elini güçlendirecek. Biliyorsun Hırvatlar biraz da Avrupa Birliği ve Almanya tarafından destekleniyor geçmişten bu yana. Sırplar da Rusya tarafından. Ortada Boşnaklar maalesef biraz kalmış durumda. Bir adım buydu. Bir ikinci adım da Hırvatistan'ın açtığı bir köprü vardı biliyorsun. Bosna'nın denize tek çıkışı olan Neom'u tamamen bypass eden diyelim bir köprüydü. Bu deniz çıkışını tamamen etkisiz hale getiren bir köprüydü. Bu köprü de inşası tamamlandı ve kullanıma açıldı. Bu iki gelişme açıkçası meselenin biraz da Bosna krizinin Hırvat yönünü bizlere göstermesi bakımından önemliydi. Yani Bosna denildiğinde bölgedeki tek, nasıl diyelim, karşıt tarafın Sırplar olduğuna dair bir düşünce var, Rusya olduğuna dair bir düşünce var. Ancak aynı şekilde Hırvatlar da gerek işte bu Bosna içerisinde gerekse genelde bölge genelinde Boşnaklara karşı duran bir kesim ve bunlar Avrupa tarafından, özellikle Almanya tarafından destekleniyor. Burada üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de yani Bosna'nın yapısı, siyasi yapısı. Burada yani çatışmanın üzerinde cereyan ettiği üç ana devletten bahsediyoruz. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan diyoruz ama Bosna Hersek, ya özür dilerim, Sırbistan ve Hırvatistan tamamen kendi iç işlerinde istediğini yapabilen birer devlet yani. Sırpların ve Hırvatların bir devleti var. Ancak Boşnaklara bırakılan Bosna Hersek devleti Bosnalıların istediği gibi yönetebildiği vesaire bir devlet değil. İçerisinde işte bir Boşnak Hırvat Federasyonu olan, bir bağımsız bir devlet olan ve Sırplara ait de bir Bosna Sırp Cumhuriyeti olan bir devlet. Ya bu yüzden Bosna Savaşı'nı biliyorsun, sona erdiren bir Dayton Anlaşması vardı. Bu anlaşmayla
Evet.
Boşnaklara verilen devlet esasen Boşnak Sırp ve Hırvatların ortak bir devleti. Boşnakların isteklerinin çok da fazla realize olmadığı bir yer. O yüzden bunu da çok iyi bilmek lazım. Yani Bosna, Hırvatistan, Sırbistan dediğimizde sadece Hırvatistan ve Sırbistan'ın gerçek birer devlet olma hüviyeti var. Bunu da nasıl diyelim, söylemek lazım. Benim görüntüm donmuş arada ama düzeldi herhalde sonra.
Düzgün galiba şu anda. Evet, şu an düzgün.
Bosna genel olarak bu şekilde. İstiyorsan devam edelim, senin ekleyeceğin bir şey yoksa.
Yo, devam edebiliriz güzelce.
Rusya-Ukrayna meselesine geçeceğiz.
Evet.
Biliyorsun ABD HIMARS isimli bir sistem vermiştir Rusya'ya. Uzun menzilli bir roket sistemi. Bu HIMARS bir süredir Ukrayna'da savaşın seyrini belli bir ölçüde değiştirmiş durumda. Rusya'nın bu silaha karşı durabilecek ciddi bir alternatif koyamaması, Ukrayna'nın bu silahı özellikle mevzi hatlarında ve mevzi gerisinde etkin bir şekilde kullanması Rusya'nın biraz daha operasyonlarının duraklamasına yol açtı. Tabii ki Rusya'nın da burada tekrar yeni bir harekat, özellikle Ukrayna'nın güneyinde yeni bir harekata hazırlandığı söylentileri var ama HIMARS şu anda az verilmesine rağmen belli bir açığı kapatmış durumda. Kapattığı en önemli açık ne biliyorsun? Ukrayna'nın hava araçları neredeyse tamamen tahrip edildi Rusya tarafından. Ciddi bir
Evet.
bombardıman yapamıyor. Bu HIMARS'lar Ukrayna'nın bombardıman yapabilmesine, özellikle cephe hattından uzaktaki bölgeleri bombalayabilmesine olanak sağlıyor. Burada bilgileri de var. Yani 45 kilometreden 300 kilometreye kadar bir etkili menzili var HIMARS isimli sistemlerin. Ve bunlar nasıl diyelim, etkin bir şekilde halen kullanılıyor Ukrayna savaşında. Sen neler söyleyeceksin bununla
Evet,
ilgili?
şu anda bayağı etkin bir şekilde kullanılıyor. Hani bir ara savaşın ilk başladığı dönemlerde Ukraynalılar sürekli bayraklar övüyorlardı. Şu anda da HIMARS sistemler üzerinde ciddi bir övgüleri var. Bu da senin de bahsettiğin gibi buna neden olan şey biraz daha cephe gerisini, biraz daha gerileri hedef alabilmeleri. Özellikle Donbas bölgesinde şu anda devam eden şiddetli bir şey var, bir çatışma. Rusya'nın biliyorsun oradaki hakimiyetin tamamlamaya yönelik harekatı biraz daha yoğunlaştırmış durumda doğuda. Burada HIMARS sistemleri karşısında Rusya'nın da gerçekten etkili olabildiği bir şey yok. Yani baktığın zaman sadece bu sistemlerin kullanılması Rusya'yı her zaman olduğu gibi daha saldırgan bir hale getiriyor. Baktığın zaman bu sistemler Ukrayna tarafından etkili bir şekilde kullanılıyor. Evet, ama Rusya'da bunun karşılığında sivil yerleşimleri de bombalamaya devam ediyor. Yani savaş bu şekilde. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bu şekilde dönüp gidiyor. Ve aslına bakarsan yani bu HIMARS sistemleri de şu anda yani Ukrayna'yı kurtarabilecek sistemler değil. Yani daha fazlası gerekiyor Ukrayna için. Bugün de baktığın zaman daha ne kadar bu yardımları sürdürebilir Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü Amerika da biliyorsun kendi içerisinde bir enflasyon, kendi içerisinde bir kriz içerisinde ekonomik anlamda da daha önce görülmemiş seviyelerde bir krizden bahsediyoruz. Yani Amerikan halkı daha fazla ne kadar arkasında durabilir Ukrayna'ya yapılacak yardımların? Çünkü çok ciddi meblağlardan oluşan yardımlar bunlar. Yani Ukrayna Rusya karşısında ne kadar daha fazla böyle direnebilir? Şimdi Rusya'ya baktığın zaman da kararlılığından bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. İşte bir harekat daha, işte yeni harekatlarımız başlayacak. Ukrayna haritadan silinene kadar operasyonlarımız devam edecek vesaire minvalinde Rusya'nın her ne kadar pek ciddiye alınmasa da bazı açıklamaları var. Ama gerçekten iki tarafı da yan yana koyduğun zaman Batı'nın desteği olmadan Ukrayna gerçekten bu savaşı devam ettiremez. Yani bu çok net, açık, savaşın başından beri böyle ve Batı artık ne kadar daha yardım edebilir Ukrayna'ya? Yani bunu da biraz düşünmek gerekiyor. Bu bence oldukça önemli bir nokta. Çünkü Rusya bu savaşı daha uzun bir süre devam ettirebilecek gibi. Yani kendisini bir şekilde bu yaptırımlara karşı vesaire bir kabuk içerisine almış durumda Rusya. Ama Ukrayna aynı pozisyonda değil. Yani farklı bir askeri harekata girişmesi durumunda Rusya'nın mesela güneyden yine olabilir bu. Her ne kadar şu anda tahıl anlaşması vesaire anlaşılmış olsa da Rusya'nın oralara saldırı gerçekleştirmeyeceği Odessa'ya mesela böyle bir garanti yok yani. Bunların gerçekleşmesi durumunda da Ukrayna'nın eline, zaten Ukrayna'nın elinde bir hava gücü yok doğru düzgün. İşte Türkiye'den hibe edilen bayraktarlar falan vardı en son. Yani bu ne olacak? Nereye kadar gidecek bu şekilde? Ukrayna nereye kadar desteklenecek? Bunu da biraz şey yapmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Bunu da biraz düşünmek gerekiyor yani bana kalacak olursa.
Tabii yani Ukrayna dediğin gibi tamamıyla şu anda dış yardıma, dış desteğe muhtaç olarak bir savaşı sürdürüyor.
Tabii.
Ve açıkçası yani savaşın başlarında biraz gerilla savaşı vesaire durumu vardı ama ya bilmiyorum, uzun vadede çok da o şey kalmadı gibi sanki.
Ya yok ya,
O
propaganda savaşın çok iyi yürüttü. Onu kazandı kesinlikle. Propaganda olarak. Yani artık sahadaki askerlerin o TikTok görüntüleri falan yayınlanıyor. Artık onları izliyoruz ama
evet.
yani realitede yani baktığın zaman sahaya, yani savaş olarak yani Rusya Yoruyor şu anda düşmanını bana kalacak olursa. Yani şu anda çok ciddi bir saldırı. O ilk
Doğru.
saldırı dalgası gibi bir şey yok yani Rusya'nın. Sadece doğuda işte Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamıyla kontrol altına almak için hamlelerin devam ettiriyor. Bundan sonraki hamlesi ne olacak Rusya'nın? Ya bunu yapabilecek kapasite de şu anda askeri açıdan. Ama Ukrayna ne kadar
Bu
daha direnebilecek? Gerçekten bu önemli yani. Ne kadar
bir de
daha
kış
Batı ülkeleri
gelecek.
yardım edip bir de kış gelecek. Batı ülkeleri ne kadar daha yardım edebilecekler Ukrayna'ya? Yani düşünsene işte şey Almanya gelişmiş füze sistemleri verecek Ukrayna'ya. Verip vermeme konusunda kararsız. Amerika Birleşik Devletleri de Almanya'ya F-35 satmak için diyor ki sen Ukrayna'ya o silahları verirsen uzun menzilli roketleri ben de sana F-35'leri işte onaylarım satışın. Gerçi daha şeye gitmedi Senato'ya. Bu şekilde yani Amerika da Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine bastırıyor yani Ukrayna'ya yardım edin diye. Ama bu ne kadar daha devam edebilir? Özellikle Avrupa'nın da içerisinde bunun ekonomik duruma baktığın zaman bu ne kadar daha devam edebilecek? Yani şunu demek istiyorum. İlerleyen süreçte bu dengeler daha da değişebilir. Yani ülkeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yani diyelim ki bu savaş 3 yıl sürdü, 5 yıl sürdü. 3 yıl, 5 yıl sürekli Ukrayna'ya şey mi akıtacaklar? Silah mı akıtacaklar? Hani bu nasıl olacak? Buna da bu konuda da konuşulması gerekiyor bana kalırsa.
Tabii. Yani dediğim gibi kış gelecek. Kış sadece cephe hattını değil, Avrupa'yı da etkileyecek. Avrupa'da
İşte evet.
enerji ihtiyacı çok fazla artacak. Avrupa hangi alternatife yönelecek? Belki Rusya'ya çeşitli imtiyazlar vermek, yaptırımları gevşetmek zorunda kalacaklar. Bir Tayvan meselesi Çin'le ABD arasında daha hiç ellenmemiş duruyor biliyorsun. Xi
Evet.
Jinping'le Joe Biden'da görüştü. Dün yani hiç ellenmemiş, dondurulmuş bir kriz olarak duruyor. Burada bir savaşın patlak vermesi halinde dünya hepten cadı kazanına dönecek. O yüzden yani Ukrayna meselesi bilmiyorum, bana da Rusya çok daha uzun süre savaşabilir gibi geliyor ki yani Rusya bence uzun bir savaşa hazırlandı zaten. Hani
Öyle görünüyor evet. Yani baktığın zaman da.
hani başta böyle
Yani evet ya Ukrayna propagandasına baktığın zaman yani Ukrayna'nın yaptığı propagandaya, başarılı olduğu propagandaya baktığın zaman yenmiş gibi görünüyor. Yani herkes diyor ki tamam diyor yani ama böyle değil gerçekten. Savaş daha da yıllara yayılırsa özellikle bu kışın ne olacağı önemli ki arka planda Rusya vurmaya devam ediyor stratejik noktaları. Yani bu şeyleri askeri merkezlerini Ukrayna'nın. Şimdi bu da oldukça önemli. Ya doğru düzgün uçak uçuramıyor Ukrayna şu anda. Yani yine o başta Rusya'nın söylediği söylemlerin hava sahasını kontrol ediyoruz falan demiş Ukrayna'nın ilk işgal başladığında. Hani dalga falan geçmiştik bununla. Ukrayna hala uçurabiliyordu falan. Dikkat ediyorsan artık bir saldırı yok. Sürekli
tabii.
Ukrayna'dan gelen saldırı görüntüleri topçu bataryalarıyla gerçekleştirilen. İşte o basit dronlarla havadan hedef belirliyorlar. Ardından da topçu bataryaları o Rus hedeflerine saldırılar gerçekleştiriyor. Ve en son artık bu HIMARS saldırıları. Yani HIMARS'la gerçekleştiren operasyonlar. O da uzun menzilli olması nedeniyle bu da Rusya'yı biraz daha agresifleştiren bir şey. Buna da bir çözüm bulursa eğer Rusya ki bu HIMARS'ların da işte bazı haberler çıktı ne kadar doğru bilmiyorum da HIMARS mevzilerinin vurulduğuna yönelik falan filan böyle de haberler çıktı Rusya tarafından. Teyit edilmemiş tabii ki. Buna da bir çözüm bulursa Ukrayna'yı bu sefer nasıl bir şey yapacak. Hadi bu sefer HIMARS'larla biraz daha uzattılar olayı. Ama bu da ne kadar devam edebilecek bu desteklerde?
Ya tabii ben de açıkçası çok fazla bir uzun vadeli bir şey çıkarabileceğini düşünmüyorum HIMARS'ın. Yani Ukraynalılar işte 100 tane HIMARS bataryası lazım demişti savaşı çevirebilmek için de. Ya
Yani bir
açıkçası
Amerika
bu...
Birleşik şu ana kadar verdi. Yani HIMARS'ları da verdi, mühimmatlarını da verdi. Ya binlerce topçu mühimmatı da verdi. HIMARS'lar için değil, ayrı olanlardan verdi ama yani bunlar ne bileyim çok öyle savaşın dengesini değiştirebilecek şeyler değil yani.
Ya evet.
Baktığın zaman.
Beklemek lazım biraz daha. Yani yazın yarısı bitti.
Evet.
Bakalım kışın, sonbaharda vesaire neler
Evet.
olacak.
Aynen öyle.
İstiyorsan Afganistan'a geçelim.
Olur.
Afganistan'a dair bir rapor yayınlandı. Ülkede yolsuzluk, rüşvet vesaire geçmişle bugünü kıyaslayan.
Evet.
Yolsuzluk ve rüşvetin neredeyse tamamen sona erdiği belirtildi. Ya benim özellikle buradan şu harita, şu an ekrana yansıyan harita dikkatimi çekti. Üstteki harita geçmişteki Kabil yönetimi, aşağıdaki harita mevcut İslam Emirliği yönetimini gösteriyor. Burada yollarda ticari araçlardan kesilen vergileri ve işte bunların nasıl diyeyim illegal vergiler olduğu zaten göze çarpıyor şuradaki maviler. Her yolda bir kontrol noktası kurulmuş yönetim
Ya
tarafından
rüşvet
ve
yani.
rüşvet toplanıyor. Aşağıda da yeni yönetimden sadece gördüğünüz gibi gümrük bölgelerinde belli bir vergilendirme yapılıyor. Yolların
Evet.
emniyetinin tamamen sağlandığı, rüşvetin tamamen bitirildiği belirtiliyor. Ayrıca işte gümrüklerde, geçişlerde düzenlemeler yapıldığı belirtiliyor. Yani yolsuzluk ve rüşvet büyük ölçüde neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Ve şu da var raporda, ya idari pozisyonlarda bulunmak eskisi gibi büyük ekonomik çıkarlar sağlamıyor. Çünkü rüşvet alamıyor idari
Evet.
pozisyonlarda bulunanlar diye belirtiliyor. Yani Afganistan özelinde özellikle her şeyin rüşvetle vesaire yolsuzlukla yürüdüğü bir ülke özelinde halk için önemli bir kazanım
Ya
gibi
bu
duruyor.
oldukça yani Afganistan için oldukça güzel, oldukça etkili bir rapor bu aslına bakarsan ama yani Taliban lehine bir durum olduğu için pek fazla gündeme gelmedi bu rapor. Hani aleyhine bir durum olsaydı bizim de işte ulusal medya falan bunu bağıra bağıra verirlerdi bu raporu. Ama kesinlikle incelenmesi gereken bir rapor. Yani gerçekten yani Afganistan tarihinde belki de yolsuzluklar bu derece azaltıldı, azaltılabildi. Yani yolsuzluk da değil sadece işte yol kesicilik, rüşvet vesaire. Bunlara baktığın zaman kaldı ki çok enteresan şeyler daha oluyor. Şimdi bir Taliban yönetimi bir komisyon kurdu. İşte bu geçmiş hükümetin çalışanlarıyla, üst düzey isimleriyle temas kuran temas komisyonu isminde bir komisyon. Mesela bunlar da sürekli olarak geçmiş yönetimdeki isimlerle temaslar kurarak onların ülkeye dönüşlerini sağlıyorlar. Ya bu da çok dikkatimi çekiyor son günlerde çünkü bayağı isim geri döndü. Yani baktığın zaman tabii ki o kriminal isimlerden bahsetmiyorum. Yani bugün bir Raşit Dostum'dan falan onun gibi isimlerden bahsetmiyorum ama bu geçmiş mesela devlet veziri vardı. Ondan sonra bugün bir kişi daha eski bir generallerden bir tanesi. İsmi çok fazla suça karışmamış olanlardan bir tanesi. Mesela bunlar sürekli sağlanan temaslarla doktorlar var bunların arasında yine. Bakanlar işte belli bürokratlar yani teknokratlardan geri dönenler oldu. Ya bu da oldukça dikkat çekici ama bunları yani Afganistan için iyi olabilecek o Afgan halkının kalkınmasına yardımcı olabilecek haberleri çok fazla göremiyoruz yani medyada. Özellikle bu rapor. Yani baktığın zaman rüşveti sona erdirmişler. Batı basını mesela bunu veriyor belli ölçüde. Taliban yönetiminin rüşveti sona erdirdiğini. Ama bu şeyde görülmüyor. Türkiye medyasına baktığın zaman bu haberi göremiyorsun mesela. Ben görmedim yani bilmiyorum var mı?
Ben de görmedim. Yani Türkiye medyasında genellikle yapılan haberlerin farklı amaçları oluyor. Bir gelişme daha var aslında. Bunu da değinebilir Müslüman kardeşlerin siyasetten çekilmesine dair.
Evet.
Bir açıklama yaptı Rehberlik Konseyi'nin başkanı İbrahim Münir. Siyasi mücadele girişimlerinin sürmeyeceğini. Yani ya benim dikkatimi çekti. Yani hem diyor ki yani bir seçimler dair herhangi bir siyasi güç mücadelesine dahil olmayacağız. Şiddeti de tamamen reddediyoruz. Yani bilmiyorum ya, Müslüman kardeşler biliyorsun siyasi bir hareket aslına baktığınız zaman sosyal bir
Evet.
hareket ve siyasi bir hareket. Yani nasıl bir süreç izlemeye karar verecekler artık bilmiyorum.
Evet.
Dikkat çekici yani Mısır açısından ilgi çekici bir
Ha, bu
açıklama.
Suriye'deki olaylar vardı. Evet, onu kaçırmıştı. Bu Süveyda'daki Dürzilerin şeye karşı, Beşar Esed rejimine karşı. Ya o bölgede de yani aslına bakarsanız olaylar çok fazla büyüyüp böyle çığırından çıkacak hareketler değil. Yani bu taraflar çok rahat bir şekilde orta yol bulabilirler kendi aralarında ki öyle görünüyor şu anda. Yani o biraz daha böyle saman alevi gibi şeylerden bahsediyoruz. Bölgede Esed rejimine bağlı bir grupla Dürziler arasında yaşanan bir gerilim bu daha çok. Ama şu anda sanırım son buldu gibi.
Tabii. Ya Dürzilerle Esed rejimi arasındaki çalışmalara şöyle bakmak lazım en azından ben şey için söyleyeyim. Esed rejiminin düşmesi %100 kesinlikle olmadıkça Dürziler rejime karşı bir pozisyon alırlar. Bir pozisyon de daha çok sayıda olan işte Kürtler gibi veya Sünni Araplar gibi halkların aldığı pozisyonu birbirine karıştırmamak lazım. Dürziler tamamıyla bir azınlık psikolojisiyle hareket etmek durumunda. Çünkü sadece o bölgede yaşıyorlar ve azlar. O
Evet.
yüzden yani rejimi hala da kazanma ihtimali olan bir rejimi tamamıyla karşılarına alıp orada bu kadar
Yok bunu
ağır bir sıkıntı
yapmaz.
içerisine girmezler diye düşünüyorum. Sesim geldi mi benim?
Belli yerde kesildi ama sonradan geldi.
Ya internette herhalde bir ağırlık var da.
Anlaşıldı
Ama
yani ne demek
ya değil mi?
istediğimi.
%100 bir durum olmadığı sürece Dürzüler öyle bir pozisyona girmez yani. Çatışmalarda yaşanıyor, bitiyor. Genellikle senin dediğin gibi rejimin belli bir kesimiyle problemleri oluyor.
Yani
Sonra
rejime bağlı
aşılıyor.
bir evet evet bir
Tamam.
grup o da öyleydi zaten. Başka bir gündem var mı sende?
Benim aktaracaklarım bu kadar. Senin de bahsedeceğin bir şey yoksa.
Ya bu yani başka da bir şey yok. Haftaya geri kalanı değerlendirmeye çalışırız.
İnşallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar beraber oluruz.